Yani Perikles'i politika yaptı. Perikles'in...
Yani insanın kendi karakterini üretiyor. Mesela ben politika yapamıyorum.
Aynı zamanda karakter üretiyor. Benim karakterim zaten politikayla ilgilenmek gerekiyor. Doğru düşünce üretilebilir bu işe tarafında. Evet. Ama politikacı parti yüzünden böyle oluyor. Yani sonra yani politikacıların parti yapınca bu işe.
Yani günümüz politikacılara bakıyorsunuz. Politika kavramına bakmıyorsunuz.
Erdemsizlik yok. Erdem var. Politika kavramının içinde Erdem var.
Teori ve pratik ayrımı ortaya çıkıyor.
Teori ve pratik ayrımı her kavram durumunda ortaya çıkıyor. Yani sadece politikada değil. Özgürlük, erdem, türe, adalet, hak. Bütün bunlarda şey var. Kavramla realite arasında bir uyumsuzluk var. Çünkü kavram ideal. Yani kavram henüz kendine realize, sonuna kadar realize etmiş değil. O önemli. Yani insanlar diyorlar ki yeryüzünde adalet yok, türe yok. Yani orada olan şey şu. Türe kavramı, yani hakkın yerine gelmesi kavramı tarih içinde gelişen bir şey. Gelişen bir şey. Gelişmiş bir şey olamaz. Yani tamamlanmış bir şey olamaz. Mutlaka eksik olacak. Önemli olan kavramın ne olduğu ve tarihsel sürecin kavramla ilişkisi. Yani onlar hep sorgulanabilecek noktalar. Din hiçbir zaman geriye gitmez diyoruz. Her zaman gelişir. Her zaman daha ileri gider, açılır. Dolayısıyla açılma sürecinde olduğu için bütün bu şeyler, idealler, kavramlar her zaman eksik görünecekler. Yani şimdi bir Amerikan yargıcıyla, bir Türk yargıcıyla bir de Kongo'daki yargıç. Bunlar aynı türe duygusunu, hak duygusunu taşıyabilirler mi? Yani bir taraf yeni kurulmuş. Burada bir taraf Türkiye eskimiş. Amerika yeni kurulmuş bir devlet. Türkiye eskimiş bir devlet. Kongo daha bebek yani. Ve bunların hak kavramları, özgürlük kavramları acaba nasıl?
Yani burada en gelişmiş ülkelerde örneğin ABD, İngiltere, Almanya filan gibi ülkelerde.
Şimdi gelişme
kavramı daha gelişmiş. Bizde
gelişmenin daha bakın bunu hiçbir zaman şey yapmayalım. Gelişme çok genel bir kavram. Teknolojik gelişme var, politik gelişme var, sanatsal gelişme var. Bunların hepsinin şeyini düşünmemiz lazım.
Hak kavramı bağlamında söylüyorum. Hukuk bağlamında. Hak kavramı açılımı dedin ya.
Evet.
Bu bağlamda düşünüyorum.
Evet.
Teknolojiden bıraktım diye.
Şimdi Herakleitos'tayız, onu evet, onu Herakleitos'la da bağlayarak konuşalım.
Objektif
Evet. Objektif ve subjektif, ikisini birlikte kullandık. Yani, evet, özner ve nesner. Özner demek, bu nesnenin karşıtı demek. Yani bir düşünce... Mesela biraz önce konuştuğumuz kavramlar özner. İnsan bilincinde olmaları anlamında. Hak, türe. Yani dünyadaki insanların bilincinde olmaları anlamında öznerler. Eğer Platon'un ideaları anlamında düşünürsek nesneller.
Pratik hayatı her düşündüğümüzde o zaman bunlar öznerler mi? Bizim her zaman öznerler.
Yani evet, pratik yaşamla insanın kendi iç dünyasını karşılaştırırsak nesnel ve öznel ayrımı yapabiliriz orada da. Değil mi? Yani şimdi birkaç şey üste geldi. Yani öznel ve nesnel. Özne ve nesne. Bunlar karşıt kavramlar ve karşıtlık ilişkisi içinde kullanılıyorlar. Yani özne deyince önermenin öznesi ve yüklemleri. Bu da anlaşılabilir. Yani öznenin bir de o anlamı var. Özne ve yüklem karşıtlığı içinde de anlaşılabilir. Ama özne ve nesne karşıtı. Yani biz önermeyi düşünmüyoruz şu anda. Özne ve nesne. Bu iki iç ve dış gibi, idealite ve realite gibi o tür bir şey içinde. Zaten bunların hepsi farklı kavramlar. Yani idealite ve realite de farklı. Öznellik ve nesnellik de aynı şey değil. İçsellik ve dışsallık. Zenon'un diyalektiği özler de diyoruz. Çünkü Zenon diyalekti yani çelişki içerdiği için devrimi ve değişimi reddediyordu. Yani nesnellikte böyle bir şey yok ya da gerçek varlık taşımıyordu ona göre devim ve değişim ve sadece insanın bilincine aitti ya da sadece görüngüydü. Görüngü realitesi olan değil, insana ait olan, öznel olan. Görüngü kavramını iyi düşünelim. Görüngü, görünen demek. Yani gerçekte olduğu gibi olan değil, gerçekte olmadığı gibi olan.
Ama gerçekte de olan bir kısmı var. Demek. Var ama da gönderme yapıyor.
Orası görüngüden ayrı. Yani görüngüye bağlı ama görüngü değil o. Öz. Onu düşünceyle biliyoruz ama görüngüyü duysal algılarla biliyoruz. Yani en azından bir duysallık var görüngüde. Şimdi o görüngü o yüzden öznel. Bunları şey yapalım yani unutmayalım. Görüngü öznel. Görüngünün öznel olması duyulara bağlı bir şey. Duysal algıya bağlı. Ama sadece algıya ya da duysallığa bağlayamayız görüngüyü. Yani bir devlet fenomeninden söz ettiğimiz zaman belirli bir devlet. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunu fenomen olarak gördüğünüz zaman bu duysal bir şey değil. Ama görgülü bir şey. Yani uzayda ve zamanda olan bir şey. Timsal bir şey.
Orada yönetim felsefesi açısından işin kavramdan ne kadar ayrıldığına bakmak için oraya getirdiğimizde neticede polis yönetimi veya devlet yönetimi için oraya girmiş yönetici pozisyonuna gelmiş olan insanları alalım. Yani.
Bu şeye mi döndün? Devlete mi döndük?
Hayır.
Görüngü.
Yani, görüngüyle bağlayacağım şimdi.
Bağla.
Evet. Şöyle bağlayacağım. Bu söylediğim görüngü kavramıyla ilgili olarak neticede o bilinçte oluşan bir şey dedi, değil mi?
Görüngü öznel, evet. Bilinçte olan.
Dolayısıyla
yani Zenon o yüzden
belirli kişilerin, Ahmet'in, Levent'in şu anda yönetimde bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı filan gibi yönetsel pozisyonlarda olduğunu düşünürsek şayet.
Evet, oraları...
bu insanlar, ama realite bu.
Evet.
Ya bu işte. Onun için dedim politikanın kavramsal politikayla realitedeki politika birbirinden farklılaşıyor. Neticede o insanlar seni, beni yönetiyorlar. Benim hakkımda karar veriyorlar. Nitekim verdiler.
Bir dakika.
Verdiler mesela.
Şimdi...
Başka ülkede başka birisi karar veriyor. Tam diyor ki şuraya benim hakim olmam lazım. Burayı bombalayacağım diyor. Bombalıyor. Hakim oluyor. Şuraya bu şekilde.
Evet.
Kafasındaki şey doğrudan doğruya o kişinin kafasında.
Ama o kişinin kafasındaki fantezi değil. Onu koşullar dayatıyor. Yani
o pozisyona göre güç sahibi.
Ayrıca o herhangi bir pozisyondaki kişi ancak ve ancak kendi çevresindeki bilincin ve istencin onaylayabileceği ve isteyebileceği bir şeyi yapabilir. Yani İsrail'de Lübnan'a saldırma kararını veren bir kişi değil. O bir tin. Yani bir topluluk.
Evet.
Bir ortak bilinç. Karşı, ona karşı çıkanlar da var. İsrail'in kendi içinde ve ayrıca yönetim düzeyinde de ona karşı çıkanlar var ama o an ağır basan eğilim, zaman tiyeni denen şey o ve o düğmeye basan o an doğru kararı vermiş oluyor, o anın kararını vermiş oluyor.
Ağır basan yapıyor. Eğilim derken yumuşak bir şekilde söylüyorsun. Orada ağır basan eğilim dediğin egemen olan yani.
Egemen olan, aynı anlama geliyor.
Karar veren.
Tabii karar da egemenlik diye bir şey var. Egemen,
evet. Egemen olan, baskın olan yani.
Karar verme, egemenin kavramı şu. Egemen ille de bastırmak zorunda değil. Egemen istenci tanınan demek. Yani orada şimdi bu devlet yapıları içinde değişik düzenekler var. Bir istenç yasal olarak tanınabilir. Yani insanlar orada şiddete zora başvurmadan o işi yürütürler ya da zorla. Yani tiranlar zorla yönetiyorlar. Eğer onların istencine karşı çıkanlar olursa onlar üzerinde zor uyguluyorlar. Devletin zor uygulama hakkı var. Bunlar için politik felsefenin kavramları ve Heraklitos'tan bizi uzaklaştırmasın fazla. Yani fazla girmeyelim. Gerçek derinleşeceğiz ve onları şeyde tartışıyoruz işte politik felsefe. Yani. Ayrıca belki de başka bir programlama yaparız. Şimdi Heraklitos'un ve edatiklerin Zenon'la karşılaştıralım Herakleitos'u. Zenon da diyalektik yani karşıt çelişki. Şimdi Zenon devimin çelişki içerdiğini gösteriyordu ve
oldu.
Evet, ondan çıkarak çelişkili olduğu için devimin nesnel varlık taşımayacağını söylüyordu. Hatırlıyoruz değil mi? Yani çelişkili olan var olamaz. Ve peki şey nedir o zaman gördüğümüz, herkesin gördüğü devrimler, değişimler falan?
Varlık.
Onlar görüngüdür. Varlık değil işte. Yani zaman onlara varlık değil, oluş yüklüyordu. Burada bir şey var, problem, başka bir problem. Oluş ve varlık kavramları arasındaki ilişkiydi. Onları iyi düşünürseniz oluş çelişkili bir kavram. Oluş aynı zamanda değişim ve devim demek ya da onları, onlarda da içeriliyor. Değil mi? Ve oluş kavramı soyut varlık kavramından daha yüksek bir kavram. Çünkü varlık yalınken oluş onu içeren, yani varlığı içeren daha yüksek bir kavram. Oluş daha yüklü. Varlıkta hiçbir şey yok. Oluşta varlık ve yokluğun birliğinden oluştuğu için kendisinden başkası da var. Ve
değişerek var olmak.
Evet.
Değişerek var olmak.
Evet. Değişerek var olmak da var olarak, yok olarak, var olarak, yok, yok olarak, olarak sürekli. Yani bu
değişmek zaten onu söylüyor. Var, yok olmayı da.
Evet. Yani değişmeyi tabii biraz düşünürsek orada yokluk içerildiğini görebiliriz değişimde. Çünkü eğer bir şey hep kendisi olarak kalacak olursa değişmez. Evet. Ve onlar o değişmemeyi varlığa yüklüyorlar. Varlık hep varlıktır. Ne ortaya çıkar, ne biter, ne eksilir, ne artar, ne değişim, ne ayrım, ne hiçbir şey kapsamaz. Sadece kendisidir. Ve bu varlığın şimdi buradaki düğüm noktaları ya da eksen noktaları bunlar. Varlık ve oluş kavramları, görüngü ve öz kavramları, bir de özler ve nesnel kavramları. Yani bunların çevresinde dönüyor bütün şey. O yüzden bunları, o iki, bu temel kavramları kontrol edebilirsek bütün bu süreç şey yapar. Parçalar yerine oturur. Ama o temel kavramlar kaçarsa işler çok zor. Görüngünün özü. Çünkü görüngü derken biz orada fenomen derken ya da görünüş derken bir şey var diyoruz orada. Yani bir terslik var. Niye görüngü diyoruz? Niye görünüş diyoruz ya da? Yani bu iş görünüşte böyle. Ama aslında başka türlü dediğimiz zaman o görünen şeyin asıl olmadığını, asıl şeyin kendini olduğu gibi göstermediğini, kendini başka türlü gösterdiğini demek istiyoruz. Bir şey görünüşte böyle ama özünde öyle dersek o özü gerçek olanı temsil ediyor ve görünen yan o zaman yanıltıcı yan, gerçek olmayan yan ve sübjektif yan.
Mantık teorinin gerçek olan, asıl olan değişim kavramı içeriyor mu?
Hayır.
Yani,
değil mi? İçermeyecek.
Yani
bu görüşe göre evet. İnsanın düşünceleri her şeyi görür. Düşünceler, yani gözünün göremediği şeyleri düşünceyle görür. Düşünce insana ait olduğu ölçüde sübjektif diyebileceğimiz bir şey.
İnsana ait olduğu, evet, öznel düzeyden bahsettiğimiz sürece.
Evet. Ama örneğin hak düşüncesi insandan bağımsız olarak vardır dediğimiz anda
evrensel düşünce kategorilerini kullanıyoruz.
O zaman nesnel olduğunu söylemiş. O yüzden Platon'un iddiaları, yani onu, o kavramı çok kullanmıyoruz ya da en azından Platon'un düşündüğü gibi kullanmayacağız ama kolay anlaşılmasını sağladığı için uygun bir şey. Platon'un idea dediği şeyler, form dediği şeyler nesne. Yani insana bağlı değil. İnsanın bilincine, insan tarafından bilinmesine falan bağlı değil. Bu o anlamda nesne. İnsanın bilincinde. Yani benim düşündüğüm her şey öznel. Nesnene karşı. Nesnenin kendisi de öznel olabilir. Ben nesnelliği düşündüğüm anda, onu bir düşünce yaptığım anda o da sübjektif, öznel bir şey olur. Ama burada nesnel ve öznelliğin direktliğini düşünürsek bunların karşılığı önemli. Yani nerede nesnel varsa orada öznel de olacak ve bunlar ayrılmaz kavramlar. Şimdi tekrar dönelim şeye, Zenon durumuna. Zenon'da çelişki ya da yani devin, değişim, bunlar öznel olan şeyler. Zenon görüngü demiyor. Yani ondan öyle bir terimi şey yapmıyoruz. Biz görüngü diyoruz. Zenon'un o konuda söylediği şey bunlar görüş, sana doksa, yani Parmenides'i izleyerek ya da Xenofanes'i izleyerek onlar değişim sürecinde olan şeylerin var olmadıklarını sadece oluşta olduklarını, o Heraklitos'ta geliyor. Şimdi tekrar yalın olarak yani toparlayalım. Çelişki içeren şey varlık taşımaz. Çelişki içeren şey oluş taşır ve oluş sürecindedir. Çünkü yani biliyoruz, mantık biliminden de biliyoruz. Şu anda düşünsek oradan da çıkarabiliriz. Varlık eğer hiçbir değişim kapsamıyorsa, hiçbir değişime izin vermiyorsa bu yani orada bir çelişkiden söz edemeyiz. Varlık varlık olarak kalmayı sürdürür. Sonsuza kadar bunu yapar ve elektriklerin gerçek olarak gördükleri şey o. Soyut varlık. Dağılık mı? Dağılmadık. Yani öz ve görüngü konusunu. Şimdi bu kavramlar şeylerde bu öz ve görüngü
tanımını
neyi?
Soyut varlık dediniz ya.
Evet.
Onun tanımı ne?
Şimdi soyutu ve somutu da şey yapalım.
Soyut varlık kavramı orada.
Orada da evet. Onu da ele alacağız. Soyut ve somutu onları düşünelim. Yani somut deyince duysal olanı anlarız normal olarak, değil mi? Bu sandalye somuttur.
Yani onların işte o anlamda mı?
Soyut,
soyut
somutu
varlık dediğinde neyi tanımlıyor?
Sadece varlık. Her şeyden soyutlanmış. Yani şimdi şu elindeki kağıt bir varlık dersen bu soyut varlık değil. Her şey vardır dediğimiz anlamda varlıklar, bunları varlıklar olarak görürsek bu soyut varlık değil. Bu duysal varlık, sonlu varlık ya da somut varlık, o öyle diyebiliriz ya da belirli varlık diyebiliriz. Soyut varlık derken sadece varlık olarak varlığı demek istiyoruz. Soyut, soyut her şeyden soyutlanmış.
Varlık kavramı.
Varlık kavramı. Soyut öz dersem, soyut sayı dersem, soyut mesela soyut sayı dediğin zaman sadece sayı. Orada belirli bir sayıyı düşünmeyeceksiniz. 1, 5, 10, 50, milyar. Bunlar belirli sayılar. Sadece sayı. Bunu düşünebiliyoruz değil mi? Genel olarak sayıyı düşündüğümüz zaman bu şey, somut olan şey ve soyut sayı dediğimiz zaman onun kavramı, soyut devlet. Evrenseli gibi.
Evrenseli
yani birçok şey var, kedi var ama bir de tür kedi var, tür. Tür şey değil, fiziksel değil ya da var olan, göz görülen bir bireysel varlık değil.
Kedi diye bir kedi yok, bireyi yok.
Evet. Hiç insan diye bir insan gördük mü? Tikelliği olmuyor.
Adem.
Adem'in de tikelliği var.
Ama o işte sen boş.
İnsan argümanlarla sürekli ilgilenir.
Ay Adem'in...
Bilmiyorum, çok önemli bir şey. Ben merak ediyorum
şimdi. Şey.
Tamam siz arada şey çarpışın.
Nietzsche göremedi, ben göreceğim hesabını.
Şimdi... soyut dediğiniz zaman yani neden soyutladığımız önemli. Bir belirlilikten soyut diyebiliriz. Özelliklerini soyut diyebiliriz vesaire. Ama soyut insan ya da soyut varlık yani belli varlıkları düşünmeyeceğiz. Şu ya da bu varlık değil ama varlık olarak varlık. İnsan olarak insan. Kedi olarak kedi. Tür. Türü düşüneceğiz. İdeanın bir anlamı da tür. Yunanca'da. Horn ve tür. Yani evrensel. Bütün felsefe tarihindeki şey esas özel bölünme bununla ilgili. Evrensellerin varlığı ve yokluğu. Yani görgücüler dediğimiz kesim bugün kimler var onların arasında? En son işte postmodernistler diyorlar. Yani usule edilen onların belirli özelliği yani en belirleyici özellikleri evrenseli reddetmeleri, evrenselin varlığını reddetmeleri, evrensele bir ontolojik konum vermeyi reddetmeleri. Evrensel yok diyorlar. Parmenides ise tam tersine sadece evrenselin varlık var olduğunu söylüyor. Yani tikelleşmeyi, belirlileşmeyi ve duysal fenomenal olmayı varlıkla bağdaştıramıyor. Yani Parmenides şey demiyor ya da Zenon devim yoktur demiyor. Görüyor çünkü.
Gerçekliği yoktur.
Gerçekliği yoktur diyor. Evet. Gerçek olması demek varlığın gerçek olması demek yokluğu bütünüyle dışlaması demek.
Yansıma gibi bir şey mi?
Yansıma mı?
Bu yansıma. Yani gerçeği olmadığına göre yansıma mı oluyor?
Yansıma gibi, görünge özün yansıması dedik.
Öyle görünüyor.
Evet. Ama burada problem varlık ve oluş kavramları arasında. Yani varlıkta, varlığa öz, orada henüz o aşamada değil. Yani varlık, öz de onun görüngüsü, devim gibi bir benzetme yapmıyorlar. Evet. Şimdi eğer bu kavramları yerleştirirsek aslında gerçekten düşüncemiz açılacak ve rahatça açıklayabileceğiz bu problemi. Kim? Getirmiyor. İnsan o sadece varlık vardır ve yani bilinçle ilgisi bir bilinç kuramı getirmiyorlar burada yok ama şöyle diyor yani gerçeklik yolu ve sanı yolu, doksa yolu diye bir ayrım yapıyor. Gerçeklik yolu varlığın var olduğunu söylemekten oluşuyor. Doksa denen şey de görüştür ve görüş konusunu yani şu zaten sürekli olarak şey yapıyoruz, ele alıyoruz. Onu hangi şey?
Varlıkla özlenme nesneni tamamen birbirine ayırmakta değişim kavramına bir şey olması bunların dışında olarak ele alması değişim kavramına bütün değişimi oluşu halinde onun tamamen kendi görüşü.
Şimdi
yani.
Evet. Ama o onu görüş olarak kabul etmiyor. O bilgidir diyor. Yani bilgiyi ve görüşü kendi görüşüne bilgi olarak bakıyor. Böylece görüş değil o. Yani bilgi ve evet bilgiyi ve görüşü ayırıyor. Bilgi doğru olan ve gerçek olan, görüş ise yanılgı, gerçek olmayan.
Gerçek olmayan, evet.
Tamam. Yani bu önemli.
Doğru
ve,
olsa da şanstan olan.
He?
Doğru olsa da şanstan olan.
Evet. Yani bir görüş doğru çıkabilir ama o yanılgı tesadüfen.
Yanılgı olmaları ifade içerebilir yani. Onlar yola çıkamayız ve bir şey tamamlamıyla ifade etmez.
Evet. Şimdi yine en başlarda konuştuğumuz bir konu tanıtlamaydı. Bilginin üretilmesi için tanıtlama şarttı. Hatırlayın onları. Görüşlerde tanıtlama yok. Yani görüş o an kafana geliveren bir şey olabilir. Ya da bir inanç olabilir, bir eğilim olabilir. Ve genellikle öyle. Yani bir insanın dünyaya bakışı o görüşlerine bağlı. Eğer belli şeylere değer veriyorsa ona göre, mesela dine değer veriyorsa realite ona göre bakacak, ulusa değer veriyorsa ona göre bakacak, hakka, türeye, adalete değer veriyorsa ona göre bakacak ve her durumda da görüş üretecek.
Kavramları yüklediği manayla yani kavramları yüklediği
realiteye yüklediği kavramlar realiteye yüklediği kavramlarla ilgili ve o yüzden biraz önce konuştuğumuz politik bilinç aslında politik bilinç bütünüyle görüşlerden oluşan bir bilinç alanı. Yani
o
orada
tabii anlamları yüklüyorlar çünkü. Evet. Ve onun karşılığında birbirleriyle çalışıyorlar.
Yani bir politikacı düşünün emekten yana, bir politikacı düşünün şeyden yana, kapitalden yana. Bunların iki ayrı görüş yönelmelerin nedeni ne olabilir? Kişilikleri olabilir, çevreleri, koşulları vesaire.
Nesnel veya özler olabilir.
Yani özler, çünkü şu anlamda özler tabii ki dışarı bağlı olması anlamında nesnel de bunlar görüşlerle ilgili şeyler. Felsefecinin aradığı şey görüş değil. Yani görüşten bol bir şey yok. Çünkü görüş özler.
Kavramlardan tamamen soyutluyor.
Evet. Kavramların nesnelliğinden soyutluyor. Yani görüş ama kavramlarla düşünmeye başladığın zaman görüşten kurtuluyorsun. Çünkü düşünce kavramın mantığını izlemeye başlıyor.
Daha özgür bir yol olabilir.
Görüşlerde de özgür oluyor ama kavramın zorunluluğuna teslim olma oluyor. Mantığa, üsse o anlamda aslında yine bir zorunluluk var gibi görünüyor ama aslında gerçek özgürlük o. Yani doğruyu düşünmek mi yoksa eğriyi düşünmek mi özgürlüktür dersek, özgürlük doğruyu düşünmektir. Şimdi bunları yani buraları gerçekten çok fazla önemsememiz gerekiyor. Bunlar eğer bilgi ve görüşü karşı karşıya getiriyorsak o zaman aralarındaki ayrım öyle diyebiliriz. Bilgi tanıtlamaya bağlı ama görüşler her türlü öznel eğilime bağlı olabilir. Yani sen Fenerbahçelisindir. Niye? Yani onun bir açıklaması olamaz, bir çıkarsaması olamaz. Bir nedeni vardır mutlaka. Ama o bir görüş. Şu partiyi tutuyor, bu partiyi, yani bunlar görüşler ve insanlar görüşlerle yaşıyorlar. Yani bütün kültür süreci bir görüşler süreci ve bir yanılsamalar süreci. Yani görüş şey değil, bilgisizlik, görüş yanlışla aynı şey değil. O yüzden oradaki ayrım yine bu kavramlarla ilgili olan bir ayrım. Yani şöyle diyorduk, devim ya da değişim, bunlar yokluk değil ya da yok değiller. Varlar ama aynı zamanda yoklar. Dolayısıyla varlıktan ayrılar. Yani arı varlıktan, soyut varlıktan ayrılar. burada felsefi gerçeklik, arı varlıkla ilgili olan gerçeklik. Ama değişim sürecinde olan, sonlu olan, fenomenal olan şeylerin bilinci gerçeklik değil. Yani felsefenin, şey çok genel olarak dersek felsefe onlarla ilgilenmiyor. Felsefe değişmeyen, kıpırdamayan, var olmayan, hep var olan, yani ortaya çıkmayan, ortadan gitmeyen, bütünüyle soyut kavramlarla ilgileniyor.
Peki bilgideki değişimi nasıl?
Ama bu soyutluk realitenin ruhu, yani bu idealar, kavramlar, Parmenides'in varlığı vesaire değişmemelerine ve soyut olmalarına rağmen bütün realitenin ruhu diyebileceğimiz şey, dememiz gereken şey. Çünkü şöyle bir argüman var. Yani buna tersine de rastlayacağız. Rastlayacağız ya da kendimiz düşünebiliriz. Tür, önemli olan tür, özsel olan tür, var olan, gitmeyen, yani bütün bireysel kediler yok olabilir. Oluyorlar. Ama tür, insan için de aynı şey geçerli. Yani bütün bireysel insanlar şey gibi, tarihi düşünün, binlerce yılı, on binlerce yılı kuşaktan kuşağa bir şey iletiliyor. O kuşaktan kuşağa kendini koruyan şey tür. Bireyler pahasına kendini sürdüren tür. Ve orada geçici olan, değişmeyen ve değişime direnen şey tür. Evrensel olan o. Ama insan arı mantıksal bir şey değil. Doğada ve Hint alanında var olan bir varlık ve o yüzden insanın evrenseli de şey, bir kavramın evrenselinden farklı. Yani insan ortaya çıkan bir şey değil mi? Homo sapiens ortaya çıkan bir şey, ortadan gidebilecek olan bir şey. Ama varlık, Parmenides'in varlığı, Zenon'un varlığı ortaya çıkmıyor ve gitmiyor. Aralık fark muazzam. Çünkü birisi arı mantık alanına ait varlık kavramı, öteki insan tin alanına ait. Yani o varlık, şey, mantık, doğa ve tin alanları üçlemesini hatırlayın. Us, doğa ve tin. Doğa ve tin alanları ikisi de sonluluk alanı, değişim alanı, görgül alan dediğimiz şey. Ama logos'un alanı soyut olan ve logos değişmeyen. Soyut. Yani nasıl varlıktır, hangi varlık tarzındadır falan diye sormayız. Çünkü onların hepsi şey, soyutluğu aşan şeyler. Yani felsefede zor olan şey ya da insan usulü için zor olan şey o fiziksel olmayan evrenselin var olduğunu düşünebilmek. Pozitivistler, kuşkucular, görgücüler bunu yapamıyorlar. Yok diyorlar. Yani tamam. Çünkü onlar varlıkla sürekli olarak fizikseli anlıyorlar. Onu söylüyorlar. Yani var olan biricik şey fizikseldir ya da tek olanaklı varoluş gibi fiziksel varoluş. Bunu açıkça söylüyorlar. şeyler böyle. Bu Karl Popper'lar falan ya da evet, o yönde giden. Onlar şey de reddediyorlar. Duyguyu, tinsel olanın varlığını da reddediyorlar.
Evrensiz
zaten reddediyorlar. Onunla kalmayıp tinseli de reddediyor. Yani bilimsel nesne... Yani mesela Karl Popper psikolojisi reddediyor. Niye? Çünkü duygular diyor ölçmenin nesnesi olamaz. Fiziksel olan ölçülebilir. Uzaysal zamansal olan ölçülebilir ama orada öyle bir şey var, ayrım var. Yani bunları okuyun ve ayrıca tekrar şey yapabileceğiz, ele alabiliriz. Yani
şimdi Ahmet Bey'in sorduğu bu eğitim felsefelerinde de var. Biz bunun değişebilirliği ve akıcılığı konusunda ne diyorsunuz? Kuantum fiziğinde de çok sürekli az geçer bir şey.
Şimdi o konudaki alternatifler...
Değişiyor zaten, değişiyor.
Değişiyor,
sürekli değişiyor. O görgül bilgi. Yani onların dedikleri bilgi gazete bilgisi. Gazete bilgileri, gazetenin yüzü her gün değişiyor. Ama logosun yüzü hiçbir zaman değişmiyor. Tek bir saniye bile değişmiyor. Aradaki fark yok. Gazetedeki habere bilgi dersek o bilgi değişir. Ama logosun varlığın ortaya çıkmadan ve gitmeden var olmayı sürdürmesinin bilincine bilgi dersek o bilgi değişmez. Yani dedim soyutun değişmesi söz konusu olamaz zaten. Ve o soyuta da varlıktan daha öte bir kategori yükleyemeyiz. Gazetelerin baş sayfalarında ya da içlerinde dışlarında yazanların hepsi fenomen. Hepsi oluş süreci. Bugün var yarın yok. Başbakan şunu dedi, o bunu dedi, o oraya saldırdı, bu buraya saldırdı. Bütün bunlar tarihin oluş sürecinin orada bir yansıması. Ve bunlar bilgi konusu değil ama doksa konusu, görüş konusu. Yani orada yazanlar yanlış demiyoruz. Doksa yanlış demek değil. Doksa var olan ve yok olanın bilinci. Yani tarihsel olaylar şeyler, kavramsal, yani onlar da varlar ama aynı zamanda yokluk da içeriyorlar. Ya zor olan böyle bir şey, var olan bir şeyin aynı zamanda yokluk da içerebilmesini, ikisini bir arada düşünelim. Yani bir devlet ortaya çıkar. Nereden ortaya çıkar? Bir zamanlar olmadığı için ortaya çıkar. Yokluk durumundan varlık durumuna geçer. Bu şapkadan çıkması demek değil ama bir zamanlar yoktu. Ve bir zamanlar Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu bunlar ortaya çıktılar ve ortadan gittiler. Yani bu sonluluk, o nesnenin doğasından gelen bir şey. Onlar fenomenler. Bilinç biçimleri, T'nin sonlu görüngüleri ya da biçimleri. O yüzden onlara takılmak şey değil. Doğru değil. Ve kendileri bunun bilincinde değiller. Yani bir imparatorluk ortaya çıktığı zaman sonsuza kadar sürecek. O inançla ortaya çıkar. Masal. Yani Türk devletleri, 16 tane Türk devleti. Demek ki hiçbiri dayanamamış. Yani eğer sağlam olsaydı, dayanıklı olsaydı, sonsuz olsaydı o sayı artmazdı.
Ya Osmanlı 600 sene dayanmış. 600 sene. Bugünkü Amerika henüz daha 300 sene
dayanmak tarihte en kötü şey. Yani Çin 3000 sene dayandı, 4000 sene, hatta 5000 sene dayandı ve nihayet
hala dayanıyor.
Çürümeye başladı, çözülmeye başladı. O gelenek yapısı gelenek kendini koruyan ve sorgulamadan koruyan demek. O yüzden değişimin, ilerlemenin birinci engeli gelenek.
En büyük engel denilen
bir şey. Kendisi, engelin ta kendisi. Kendi kendine sürdürüyor. Yani orada gelenek bir pıhtılaşma yaratıyor. Bütün kültür o yapıdan çıkamıyor. Yani geleneği birazcık reddettiğin zaman seni yok ediyorlar. Gelenek şey, ölüm kalım riski içinde olduğunu anladığı anda, yani bugün Türkiye'nin problemi o. Gelenekten kurtulabilmek. Ve o gelenek kendine şu ya da bu şekilde korumaya çalışıyor. Çünkü İnsanların varoluş tarzı o. 16 bin tane cami imam sızmış ve bunların hepsi şu an tekkelerin denetiminde değil ama büyük bir fırsat onlar için ve oralarda o gelenek tekrar kendini pıhtılaştırma eğilimini taşıyor.
Bu camilerin imamları şimdi kadrolar.
Çok büyük bir açık varmış.
Evet.
Yani 77 bin cami var.
Farklı yerde çalışıyor. Farklı yerde çalışıyorlar. Camide değil de devlet kadrolarında memuriyetlerde çalışıyor.
Yani neden? Onların hepsi de ayrı problemler ama
bu
değişimin
politikaya girmeyelim.
Evet, değişimin anlamı bu. Gelişimin şimdi yani bu sonluluk alanını sonluluğa bırakıp bir an önce onların yok olmalarını sağlamak gerekir. Şimdi bu varlık ve olu evet.
Bu logos'taki tarafımız da biraz bu anlamda daha tehlikeli değil mi? Yani değişimin gelişimi var.
Evet.
Yani mutlak.
Ters düşüyor şey. Evet. Şimdi onu nasıl çözebiliriz? Yani logos için yani Parmenides'in ya da başkalarının söyleyeceği şey aynı. Bir değişim var, bir de değişmeme var.
Yani böyle bir kavram yani mutlak değişmeyen biraz bana rahatsızlık geliyor.
Evet.
Ya da bizim benim direkteksin olabilir.
Tamam, anlayalım. Yani orada düşünce olarak ne var ve nasıl bakmamız gerekiyor?
Gerçi logosun konuştuk defalarca. Hala daha bir çözüme ulaşamadım.
Yani hep konuşacağız, daha da konuşacağız. olması gereken şey. Yani logos konusunda. Logosun değişimiyle, değişmezliğiyle realitenin ya da fenomen dünyasının değişkenliği. Bunları karşılaştırmayla açıklamak şey de yeterli değil. Kavram olarak. Değişmezlik kavramı düşünebilir misiniz mi? Değişmeme. Düşünebilmek
için nasıl
olur? Neden değişmez olarak elimizde zaman ve mekan gibi üç boyutlu bir yaratımın içinde bir insan varlığı olaraktan değişmez olarak görebildiğim benim kendi hayatımda tek evren. Ve evren çünkü
evren
de değişiyor. Yani oksijen de, ama bir cennet var, hidrojen var, karbon var.
Ama onlar zaten kalabalıkların çöpesi ne olacak?
Şimdi? Ama var yani.
Ama değişiyor.
Her şey
değişiyor.
Evren değişiyor. Sürekli değişiyor. Evren kadar değişiyor.
Evet, evet, evet.
Evrenden başka bir şey yok zaten. Karma. Türlerin değişimi mutasyonla olan aslında.
Değişimi vardır. Mutasyon diyebiliriz ona. Bir takım değişimler yani o değişimi orada ne anlam ama değişim sonunda özel olarak da nesnel olarak da subjektif veya nesnel olarak da bir şekilde değişimi gözle görülür veya görünmez bir takım değişimler söz konusu. Ama türün kendisi onların değişimine bağlı olarak da başka bir forma girebiliyor. Yine değişim var ama bunlar değiştiği zaman değişmez olanı birbirine bağlı olarak düşünüyor benim beynim. O zaman
soruları iç içe koyduğun zaman şimdi.
Değişir yani zaman da değişiyor.
Soruları iç içe koyup karşılaşıyor.
İstemez, beynim öyle açılmıyor.
Peki o zaman
korkuyorum yani.
Şimdi toparlan, tamam burası toparlanmak kolay değil. Yani bunu toparlayabilsek bundan onun üzerinde gerçekten muazzam bir ilerleme ve açılış yaparız. Burada toparlanacak olan şeyler şunlar. Onun sorunu ve varlık alanı. Trafiğin sorusu da bununla ilgili. Yani logosun değişmemesi demek mantıksal olarak diyor ki Parmenides A eşittir A'dır. Varlık varlık. Eğer varlıktan başka bir şey varsa bu çelişki içerir ve
yani denklem o kadar basit mi? Varlık eşittir varlık. Sağında, solunda sadece varlık var.
Sorgulamadan
eğer yani varlık vardır demenin anlamı o.
Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Yani varlık dengenin bu tarafı, öbür tarafı sadece varlık. Diğer tarafları arada eşit.
Şimdi Parmenides varlık değişmezdir derken insan değişmez demiyor. Çünkü insan fin alanına ait. Doğa değişmez demiyor. Yani doğa değişir, dinle değişir ve kültür bütün bir tarih aslında insanın değişim sürecinden başka bir şey değil. Bunu Eleatikler de söylüyorlar, Heraklitos da söylüyor. Heraklitos'un sözü neydi? Her şey akıştadır.
Bir süreç var orada.
Süreçlerin
söz konusu olduğu yerde fenomen var. Fenomenler değişmek zorunlu zaten. Değişim içeriyor zaten.
Yani değişmeyen şey şu, varlık alanı. Bu alan zaman alanı değil.
Ama değişim de yok olarak da bir şey olduğu zaman, şey diyorum ona, zamansızlığa geçmiş olursa orada değişmez de değişir. Onu...
Evet. Şöyle, bunlar içinde düzeltmek gerek, rahatsız edici olan ya da düzeltilebilecek şeyler var mı? Yani logos değişmez, varlık alanıdır diyoruz, zamansızlık alanı, uzayetsizlik alanı, soyutlama alanı. Soyutlama demek, biraz önce konuştuğumuz şey, yani birçok anlamı olabilir soyutlaman ama bizi ilgilendiren şey duysal olup olmaması, yani duysal soyut sözcüğünü genellikle o anlamda kullanıyoruz. Duysal değil. Duysal olan uzayda zamanda olandır, değil mi?
Evet.
Logos ya da varlık, bunlar uzayda ve zamanda belli olarak var olan şeyleri anlatmıyorlar. Ha? Yani, evet.
Bu kadar şeyler iki nokta, varlık eşittir varlık kabullenmesi. Niye bunu anlamıyoruz? Hı. Yani, çünkü tanıklanmıyoruz varlık. İkincisi, olmuş alanın logos değişmez ifadesi gibi rahatsız ediyor. Çünkü bütün bunları söylerken bile zaten kendi içimizde çıkardığımız şeyler. Halbuki için bir saati kendi değişen. Belki 1 milyon yıl sonra bu önermeyi getirmeyecek. 1 milyon yıl sonra.
Evet.
Uçumuz apayrı bir noktada oluyor.
Yani o zaman şey düşünmek lazım, çözeceğimiz şey burada, değişmeme, değişmezlik denen şey olanaklı mı? Yani şimdi uzay ve zamanda olan her şey değişim sürecinde, bunu...
Usumuz da dahil değil.
Usumuz da dahil, bizim usumuz. Çünkü evet. Yani biz insanlar olarak her an değişik bir bilinç durumunu taşıyoruz, değişik bir durumunu taşıyoruz. Ve büyüyoruz, olgunlaşıyoruz, bilgimiz artıyor. Bizler... Ussal varlıklar olarak usul logosu. Ama soyutlama dediğimiz şey şu. Bizim kendi usumuzun dışında bu us nesnel bir varlık olarak da düşünülebilir. Yani
işte ben bunu anlamak için doğru çıkıyorum.
Evet.
Yani bir apayrı bir bilgi bana bir arke denir yanlış oldu.
Evet.
Başka bir şey kabullenme gibi geliyor. Böyle bir şey.
Onu yani o felsefe tarihin bir şey İlk kez karşılaşılan bir sorun değil ve karşılaşılan daha nasıl formüle edebiliriz? Yani senin bakış açından bir formülasyon alırsak o zaman o anlaşılır. Çünkü burada varlıkla, fiziksel varlık anlatılmadığı için A işte A mesela bir önerme, bir bağlantı olarak bunun değişmesinin nasıl olanaklı olduğunu düşünmek zor.
Yani çok karşımda net olarak söylüyorum. Yani
Evet.
10 yıl, 100 yılını düşünmüyor. 20 milyon yıl sonra çok farklı.
Temel noktalarda değişmeyecek. Mesela nerede değişmeyecek? Şunda parça bütünden büyük olmayacak hiçbir zaman. Bu zamanla ilgili bir şey değil. Mantık zamansız. Onu diyebiliyor muyuz? Nokta hiçbir zaman boyutta...
Mesela çağın mantıkla matematik veya herhangi bir ölçmedeki noktalar oluyor. Bunu şimdi şeyden bahsetmiyorum. Yani,
değişmeyecek bir şey arıyoruz.
İlgilendirilikten bahsetmiyoruz. Mesela irasyonel sayılar hiç mantıkla ölçmüyor matematikte. Yani bu bir ilgilendirilik falan değil. Ama kullandığımız bir şey
tamam. Sonuçta. Yani ben şeyi, sorunun formülasyonunu anlayabilsem o zaman herhalde yeni bir şey.
Var geçti, yine varlık oldu.
Hayır, ben çok net anlayayım
bu sorunu. Yani, değişmesi ama onu ben yanıtlayabiliyorum. Kendi payıma ya da başka pek çok insan...
Şu anki bütünümüz de bunu yanıtlıyor. Değil mi? Zaman sonrası bütünümüz
ne olacağını
bilmeden
değil mi?
O zaman...
Tam bir milyon yani, yıl sonrayı düşünmeyelim de mesela usun yani tarihsel sürece bakalım. Evet. Usta ne gibi değişiklikler olmuş şu ana kadar? Mesela yani usun orta yani açılım süreci var tabii ki. Yani bilimsel gelişmeler oluyor, dünya kavrayışımız falan ama burada değişmezliğe yaptığımız gönderme o değil. Bizim anlayışımız yalnız onun hakkındaki bilgimiz artıyor. Ama işte parça bütün ilişkisindeki mantıksal yapı değişmedi. Değişmiyordu. Onu değişmez denilen şey bu. Yani us diye bahsettiğim şey aynı olsun diye söylüyorum. Us bilgiler topluluğu değil.
Anladım ama zaten ben de olsun bilgiler topluluğu değişiyorum. Yani mantık her zaman yani her zaman doğruluk usla şeydir diye konusunda tartışmamız gerekiyor. Verdiğim örnekler var. İşte irasyonel şeylerden ya da kişi kızına çıktığın zaman sen çocuğundan daha genç kalabiliyorsun. Yani bunlar mantıkla örtüşmeyen şeyler.
Dolayısıyla evet. Real değil onlar. Real değil, hayır. Usbak, şöyle bir şey var.
Hayır, ustal... Hayır, ustal... Çıkmayı da engelliyor.
İşte belli değil, yani belli çıkıyor. Yani bu teorik olarak çıkabiliyor.
Ama başka yani...
Mantık her zaman bilimle veya şey, akılla dönüşüyor kavramı da tartışmamız gerekiyor.
Evet.
Tam gizemcilikten bahsetmiyorum. Yani onlara paylaşıyorum. Oraya paylaşıyorum.
Ama o dediğin yer esasında güzelciliğe alan açan bir yer. Çünkü mantığın bırakıldığı yer... Değil tabii ki. İrasyonel sayılar da o anlamda irrasyonel değil zaten.
Ha, matematik yani. Ya da şıkkızına çıkıldığında zamanın daha şey yapacağı... Matematik yani, bilimsel bir yolculuk. Yani çıkabilir mi insanoğlu? Hiç bir şey değil. Ya 500 bin yıl sonra çıkabilir. Bunu bilemiyoruz şu an. İnsanoğlu da değişebilir. Yani mantıkla bilim...
Yani mantığımız tamamen değişebilir mi?
Tartışmamız
lazım. Mantığı biz mi oluşturuyoruz? Bunu da tartışalım o zaman yani.
Tabii. Yani zaten felsefenin zorluğu burada işte.
Yani
bunları çözmek ve bunları bunlara girebilmek bu sorulara. O yüzden bunlar tartışılmaz. Yani
mantıktan ne anlıyoruz o zaman? Onu konuşalım. Mantık derken. Akıl derken farklı şeyler anlıyor olabiliriz.
Tabii.
Evet. 12'de veriyoruz zaten. Defa söyledim.
Ya şey yapamadım.
Buradan mı hikayesinden gidiyorsun?
Hayır.
Ne?
Hayır.
Ne?
Şey, görüşmek.